Ayrım 8.
Yeni Cumhuriyet, Diyanet İşleri Başkanlığı'na hiçbir konu üzerine fetva hakkı tanımamakta titiz davranmış, bunu dünya işlerine karışma olarak nitelemiştir. Yeni Türkiye'nin idarecileri, kendi okulları için kabul ettikleri laik esasların azınlık okullarında da aynen uygulanması için büyük titizlik göstermişlerdir. Öğretimi Birleştirme Kanunu kabul edilince, Türkiye'deki bütün yabancı okullara yolladığı bir genelge ile hükümet, bu okullarda din esaslarına dayanan eğitimi ve din propagandası yapılmasını yasak eder. Okul kitaplarından Aziz resimlerinin çıkarılması, okul binalarındaki haçların indirilmesi de istenmektedir. Bazı okullar hükümetin isteklerini yerine getirir. Ama bazıları Osmanlı devrinin alışkanlıkları ile emri pek önemsemezler. Hükümet isteklerine uymayan bütün yabancı okulları kapatır. Merzifon'da bir Amerikan okulu, İzmir'de bazı Fransız okulları kapananlar arasındadır. İngiliz, Fransız ve İtalyan siyasi temsilcilerinin araya girmesi ve işin siyasi ilişkiler alanına dökülmesi hükümeti kararından döndüremez. Kanunun gereklerine uyana kadar okullar kapalı kalır. 1927 yılında Bursa'daki bir Amerikan okulunda 3 Türk kızının Hristiyan olması yabancı okullardaki dini propaganda meselesini yeniden alevlendirir. Milli Eğitim Bakanlığı yabancı okulların denetlenmesini yeni esaslara bağlayan bir tüzük hazırlar. Tüzük esaslarına uymayan okulların derhal kapatılması için valiliklere kesin emir gönderilir. Tüzük hükümetin yabancı okullardan isteklerini şöyle sıralamaktadır. Hiçbir okul kitabında Türklerin aleyhinde bir kelime ve ifade bulunmayacak, Türklerin dününü ve bugününü kötüleyen cümlelere rastlanmayacaktır. Hiçbir okul kitabında Türk tarihine ve coğrafyasına dair en ufak bir yanlış görülmeyecektir. Türk toprakları hiçbir memleketin parçası olarak gösterilmeyecektir. Kitaplarda hiçbir yabancı devletin propagandası yer almayacaktır. Bütün yabancı okullarda haftada 5 saat Türk dili, Türk tarih ve coğrafyası okutulacaktır. Bu dersleri okutan öğretmenler Türk olacak ve Eğitim Bakanlığı tarafından seçilecektir. Okullarda her türlü din propagandası yasaktır. Dini semboller ancak okulların kiliselerinde bulunabilir. Okul kitaplarının hiçbirisinde dini telkinler yapan semboller bulunmayacaktır. Dipnot 8. Muallim. Mart 1926. Sayı 10. Cumhuriyetin yabancı okullara karşı gösterdiği bu titizliğe, Türkiye'deki misyoner okullarına büyük çoğunlukla Rum, Yahudi ve Ermeni çocuklarının girmesi ve bu okulların azınlıkların bağımsızlığı için politik yuvalar haline gelmesine neden olmuştur. Misyoner okulları, istese de istemese de oralarda yeni fikir akımları ile tanışan azınlık çocukları siyasi hayata atılmış ve Osmanlılara karşı yürütülen bağımsızlık hareketlerinde öncülük etmişlerdir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'daki misyoner okulları söz gelimi Antep'te, Maraş'ta işgal kuvvetlerine depo ve sığınak sağlamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağır eleştirmeler çekmişti. Dipnot 9. TBMM Zabıtalar İsmet Paşa'nın 25 Eylül 1920'de parantez içinde 1336. Yabancı okullara yüklenen koşullar hükümete pek geniş yetkiler vermektedir. Bu yetkiyle tarih dersinde okunan herhangi bir kitapta veya verilen herhangi bir derste yanlış bulunmak hiç zor olmayacak ve hükümet istese bu okulları kolayca kapatabilecekti. Mustafa Kemal daha 1924'te bu okullar hakkındaki görüşlerini şöyle açıklar. Biz istiyoruz ki okullarınız kalsın. Ancak oralardaki din propagandasından şüphe edebiliriz. Fakat Türkiye'de bizim okullarımızın bile elde edemediği imtiyazlara yabancı okulların malik olmasını kabul edemeyiz. Kuruluşları aynı nitelikteki Türk kuruluşlarına konulmuş kanun ve düzene uydukça yerinde kalabilir. Dipnot 10. Maurice Pernot ile mülakat, Atatürk'le konuşmalar. Kumral, Muhtar, 1954, sayfa 93. Aynı fikirler hükümetin resmi görüşü olarak korunmuştur. 1993 yılında devrin sözcülerinden biri sayılabilecek Cumhuriyet Gazetesi bu fikri şöyle ifade etmiştir. Yabancı okullar hakkında bizim görüşümüz açıktır. Biz yabancı okulların varlığına ve yenilerinin açılmasına karşı çıkmıyoruz. Ancak onların da Cumhuriyet'in laiklik prensibine uymasını istiyoruz. Liselerimize Fransa'dan öğretmen çağırıyoruz. Derslerini Fransızca okutacak laik bir okulun açılmasına da karşı değiliz. Bunu memleketimize bir hizmet sayıyoruz. İngiliz, Amerikan ve Alman okulları içinde görüşümüz aynıdır. Ama bu okulların bazılarında din dersleri okutulduğu veya buna niyetlenildiği bildirilmektedir. Yeni rejimimiz laikliğin modern bir ilke olduğuna inanıyor. Rejimin bu ilkesini bozacak hiçbir harekete izin vermeyiz. Bu okullara yapacak iki iş kalıyor. Ya din derslerini okutmamak ya memleketi terk etmek. Dipnot 11. Cumhuriyet. 5 Şubat 1933. Frank Elston'un 1900'de yayınlanan Academies for Anatolia adlı çalışması bize Cumhuriyet hükümetinin laiklik ilkeleriyle misyoner okulları arasındaki çatışmanın bu okulların programlarında ve idarelerinde olumlu etkiler yaptığını gösterdi. Din dersleri okutmak görevi bu okulların elinden alınınca Protestan okullarının Amerika merkezi okul programlarını laikleştirmeye zorlanmış, böylece bu okullar din derslerine ağırlık vereceklerine, meslek eğitimine, yabancı dil eğitimine, güzel sanatlar ve el sanatları eğitimine önem vermeye başlamışlardır. Bu program değişikliği yüzünden yalnız Türkiye'de değil, bütün Orta Doğu'da bu yabancı okullara karşı duyulan kuşku ortadan kalkmış, Hristiyan olmayan çocuklar da bu okullara ilgi göstermişlerdir. Memleketimizde laik eğitimin başarısından artık söz edilmediği bu günlerde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu çağdaş ilkesinin protestan okullarının bile dünya çapında başarısına yardım etmiş olduğunu düşünmek pek öğretici görünüyor. 2. Eşraf, İçişleri Bakanlığı ve Eğitim. Gelişmiş Batı memleketlerinde eğitimle ana para ve özel girişim arasında göreceli bir uyum sağlanabilmiştir. Ticaret ve sanayide büyük işletmelere yatırılan ana para, büyümek ve daha çok kazanabilmek için belirli ve eğitilmiş insan gücü arıyor. Onun çok süratle değişen teknolojiye uyabilmesi için okul ve eğitim vazgeçilmez yardımcılar oluyor. Bundan başka okul ve eğitim özel girişime büyük iş alanları açıyor. Okul yapımı, ders araçlarının ve kitaplarının üretimi ve basılması, ana paranın dönmesi ve kazanması için faydalı alanlar oluşturuyor. Üstelik uzun öğrencilik yılları işsiz sayısını azaltmak gibi sosyal bir görevi de yükleniyor. Bu nedenlerle özel girişime ters düşmeyen eğitim ondan direnme ve karşı koyma değil yardım görüyor. O kadar ki ekonomide kriz yıllarında Amerikan üniversiteleri fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarının laboratuvarlarını özel girişime bağlıyorlar. Değerli bilim adamlarının onlarla işbirliği içinde çalışmasına göz yumuyorlar. Bu laboratuvarlarda üretilen her yeni gelişmeye hazır konan özel girişim üniversitelere büyük para yardımında bulunuyor. Bu üniversiteye özel girişim işbirliği, öğretim ve eğitimi özel girişimin emrinde yürütmek gibi bir tehlike taşıdığı için ciddi eleştirilere uğramıyor değil ama birlik yürüyor. İlkel bir tarım memleketi olmaktan kurtulamamış, kanun ve devletin gücünü yurdun bütün köşelerine kadar yayarak yerli eşrafın etkilerini yok edememiş olan memleketlerde eğitimle ana para sahipleri arasında anlayışlı bir işbirliği kurulamıyor. Buralarda ana para ya toprağın ilkel yollarla ve el emeği ile işletilmesinden, ya küçük ve emin olmayan ticaret ve sanayiden veya devlet nüfuzunun kötüye kullanılmasından biriktirilebiliyor. Bu yüzden küçük ve çelimsiz kalan ana para büyük ve modern işletmeler kuramıyor. Böyle olunca da bilgili elemana gereksinme duymuyor. O kadar ki haklarının ne olduğunu bilmediklerinden, fazla ücret isteyemediklerinden bilgisiz elemanları kullanmak buralarda daha elverişli görülüyor. Ana para kendisini ancak çalıştırdıklarının cahilliği ile koruyabiliyor. Bu memleketlerde modern devletin ve kanunun ne olduğunu bilen, hükümetle ilişkilerinde yerli eşrafın aracılığını gerek duymayan, çalışınca da emeğin karşılığını tam isteyen bir vatandaş, ana para sahiplerinin yalnız etkinlikleri için değil, gelir kaynakları için de tehlike oluyor. Bu yüzden eşraf eğitimi yalnız desteklememekle kalmıyor, ona karşı geliyor. Bu çatışma, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda eğitimin karşılaştığı önemli sorunlardan biri olmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında iki defa Eğitim Bakanlığı yapan Hamdullah Supi Tanrıöver, bir konuşmasını tamamen bu konuda tartışmasına ayırmıştır. Öğretmenler Derneği'nde verdiği bir konferansta diyor ki, Anadolu ve İstanbul basının eğitim vergisinden yakınmaları bile facianın yalnız bir yanını gösterir. Asıl çözümlemek istediğimiz büsbütün başkadır. Eğitim masraflarını, masarifi mecbure saptayıp dağıtanlar, ilk genel kurullarına üye olarak gelenler kimlerdir? Genel kurulların şimdiki örgütlenişine göre üyenin bir bölümü halkın okumasından korkan, midesini ve kesesini bütün tufayliler gibi büyük kitlenin cahilliği ve gafleti sayesinde dolduran kimselerdir. Ben sırtına bindiğim atın günün birinde beni düşürmesini ve bana kendi arzularını söylemeye kalkmasını asla istemem. Nasıl düşünebiliriz ki köylünün alın terini ve emeklerinin bütün mahsulünü hiçbir zahmet çekmeksizin elinden alan bu ağalar halka eğitim verecek bir işte samimiyetle çalışabilsinler? İlk öğretimimizin bu efendiler tarafından düşünülmesi ve tartışılması millet için umutsuzluktan başka bir şey getirmiyor. Bunlar yıllık toplantılarından faydalanacak okullar için zehir saçmakta hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Onlar için bir çare vardır. bütün okulları kapamak ve yerlerine eski usul sıbyan okullarını ve medreseleri koymak. Kastamonu'nun samimi bir gericisi Hacı X ve Hoca Y efendilerinin sözleri elimizin altında birer kıymetli örnektir. Hangi yıl var ki okul öğretmenlerini kaçırmak için bu adamlar her çareye başvurmaz? Geçen yıl il genel kurulunda öğretmen maaşlarının 300 kuruşa indirilmesini öneren ve kabul ettiren Hoca X efendi maksadını özel bir eğlence meclisinde açıklamıştır. Diyor ki, maaşlarını 300'e indirdiğimiz vakit onların istifa edeceğini biliyorduk. Nasıl ki öyle olmuştur. Yerlerine biz istediklerimizi koyacağız. Dipnot 12. Hamdullah Supi Tanrıöver. Dağ Yolu. Bir Konferans. Ankara 1928. Sayfa 90-92. Cumhuriyetin en çalışkan ve idealist eğitim bakanlarından Mustafa Necati bile eşrafın egemen olduğu il genel kurulları karşısında çaresiz kaldığını söylüyor. 1925 yılında İstanbul öğretmenleriyle yaptığı bir konuşmada diyor ki, "Şehremaneti ve il genel kurulu üyelerini elde ettiğimiz gün eğitim bakanlığı sizindir. O zaman her istediğiniz temin edilecektir." Dipnot 13. Millet Günlük Gazete. 2 Teşrin Evvel 1925 Muhallilerin İhtiyaçları. Bu sözleri söyleyen eğitim bakanı, Cumhuriyet'in en genç ve en güçlü bakanlarından biriydi ve öğretmenlerin isteklerini yerine getirmekten gerçekten mutlu olurdu. İl genel kurulları, Türkiye'de idarenin pek dikkate değer bir kuruluşu idi. Valilerin başkanlık ettiği bu kurullar, illerde devletin yürütme gücünü temsil ediyorlar, aynı zamanda da tek partinin gücünü ellerinde tutuyorlardı. Çünkü bunların hemen hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri idi. Onlar hem yürütmede söz sahibi oluyorlar hem de partinin çizeceği programın hazırlanmasına katılıyorlardı. Böylece hem ilk öğretimin illerde düzenlenmesine hem de denetlenmesine karışıyorlardı. Okul açıp kapamak, ilk öğretimde çalışan öğretmenlerin maaşlarını çoğaltıp azaltmak, okulları denetlemek, ilin eğitim bütçesini hazırlamak, halktan toplanacak eğitim vergisini herkesin ne ölçüde ödeyeceğine kararlaştırmak il idare kurullarının yetkisine verilmişti. Cumhuriyet'in ilk 10 yılı içinde öğretmen birlikleri en çok il idare kurullarından yakınmışlar ve onları eleştirmişlerdir. Eğitim için toplanan vergilerin başka yerlere harcanmasından, öğretmenlerin maaşlarını vaktinde alamamasından il idare kurulları sorumlu tutulmuştur. Eğitim vergisi salarken idare kurullarının tarafsız davranmadığı, tanıdık ve bildiklerinin kayrıldığı, işin içine çıkar hesaplarının karıştırıldığı, vergi yükünün yoksula ve kimsesize yüklendiği sık sık ileri sürülmüştür. 1936 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin il idare kuruluna seçilen 291 kişiden 44'ünü vilayet ve belediye meclisi üyeleri meydana getiriyordu. Bu sayı idare kurullarında temsil edilen 90 tüccardan sonra ikinci yeri alıyordu. Daha sonra CHP idare kurullarında sırasıyla 31 büyük çiftçi, 14 avukat, 17 doktor, 14 eczacı, 14 emekli subay, 12 belediye reisi, 7 ziraat bankası müdürü, 5 öğretmen, 4 banka müdürü, 4 gazeteci, 3 mühendis, 3 banka memuru, 1 eczacı deposu sahibi, 1 İzmit kağıt fabrikası müdürü, 1 milli reasürans müdürü, 1 dişçi, 1 borsacı, 1 orman mühendisi yer almıştır. 1936 yılı Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongre Dilekleri, Ankara 1937 CHP yayını. Türkiye Cumhuriyeti uzun süren bir gelişme ile yerli eşrafın eğitimine olan bu etkisini kırmanın yollarını bulabilmiştir. Gerçi geçici ilk öğretim kanunu hiçbir zaman tümüyle kaldırılıp yeni bir kanun getirilememiştir. Ama onun yerli eşrafı yetkiler veren hükümleri değiştirilmiş ve tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. 8 Nisan 1923'te parantez içinde 1339 çıkarılan bir kanunla ilkokul öğretmenleri için bir maaş tabanı belirlenmiş ve il idare kurullarının bundan aşağı maaşla öğretmen ataması yasaklanmıştır. 1927'de çıkarılan eğitim vergisi kanunu da okul giderlerinin toplanmasında il idare kurullarının sınırsız yetkisini kaldırmış, bu verginin kazanç, yol ve arazi vergilerine yapılan zamlardan toplanması ilkesini koymuştur. Böylece halkın eğitim vergisine karşı duyduğu direnme önlenmiştir. Aynı kanun okulların denetimi işini bakanlık tarafından yollanacak müfettişlere vermiş, ilk öğretim kurullarının bu husustaki yetkisi daraltılmıştır. 1935 yılında kabul edilen Eğitim Müdürleri Kanunu ise gerek ilk genel kurul üyelerinin gerek ilk öğretim kurullarının yetkilerinden çoğunu ellerinden almış ve doğrudan doğruya Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim müdürlerine vermiştir. eğitimle ilgili tüm çalışmaların Eğitim Bakanlığı'nın elinde toplanmasına ve merkezileşmesine varan bu gelişme devam etmiş ve 1945 yılında ilk öğretim kurulları halen var olmakla beraber ödevleri sadece ilkokulların açılış ve kapanış tarihlerini belirlemek ve devamsız öğrencilerin velilerinden alınacak cezalara karar vermekle sınırlandırılmıştır. Türkiye, çok partili hayata geçtikten sonra yerli eşrafın eğitim üzerine etkisi, iktidar partisinin ocak ve bucak başkanlarının elinde yeniden canlanacaktır. Türkiye, kuruluş yıllarında güç güvenlik sorunları ile karşılaşmıştır. Kürt ayaklanması bastırıldıktan sonra, gerçi memlekette Cumhuriyete karşı silahlı bir hareket olmamıştır. Ama İçişleri Bakanlığı her zaman sağda ve solda aykırı saydığı insanları rahat bırakmamış, onları izlemiş, fişlere geçirmiştir. Bu bakanlığa kalsa Türkiye Cumhuriyeti bir polis devleti olacaktı. Genel bütçede milli savunmadan sonra uzun zaman en önemli ödenek İçişleri Bakanlığı'na ayrılmıştır. Bu yüzden İçişleri Bakanlığı'nın il ve ilçelerdeki en büyük temsilcileri olan valiler ve kaymakamlar büyük yetkilerle donatılmışlardır. Bunların eğitim kurullarının da başı olması, eğitim hareketlerinin gelişmesi ile vali ve kaymakamlar arasında sıkı bir ilişki kurmuştur. İllerde eğitim, çalışkan ve eğitimin değerine inanan idari adamları bulduğu ölçüde gelişebilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitimciler valilerden ve kaymakamlardan şikayetçi görünüyorlar. 1925 yılında Öğretmenler Birliği'nin bir anketinde alınan cevaplardan çoğu vali ve kaymakam gibi idarecilerin eğitimle ilgilenmediğini belirtiyor. Genellikle İçişleri ileri gelenleri ve başkanlarının Cumhuriyet eğitimiyle ilgisi ne yazık ki görülmemektedir. Cumhuriyet bilim yollarında yardımcı valilerden ve kaymakamlardan yoksundur. Dipnot 15. Muallim. Ankara Muallimler Birliği Mecmuası. Sene 1. Temmuz 1925. Parantez içinde 1341. Sayı 29. Anket cevapları. Valilere eğitim işlerine yardımcı kılmak için daha Kurtuluş Savaşı devam ederken bile Eğitim Bakanlığı yollar aramıştır. Valilere sözünü geçiremediği için bir defasında Eğitim Bakanı istifaya çağrılmıştır. Ama Eğitim Bakanlığı'nın valiler üzerindeki etkisi onlara yazılar yazıp ricalarda bulunmaktan ileriye gidememiştir. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan bu idareciler ancak İçişleri Bakanlığı'ndan gelen emirleri ve yazıları ciddiye almışlardır. Bunun için Eğitim Bakanlığı'ndan valilere yazılan emirler bir bölümünde bazen iki imza görülüyor. Biri Milli Eğitim, öteki İçişleri Bakanı'nın. Eğitim Bakanlığı yıllarında Mustafa Necati bu durumu ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bakan, Marif Eminleri örgütünü bu amaçla kurduğunu saklamıyor. Eğitim Bakanlığı'nın yetkisi bugün çeşitli ellerde toplanmış bulunuyor. Bakanlığın en önemli görevi olan ilk öğretimin yayılması meselesi valilerin yetkileri arasındadır. Bu sistemin mahzunlarını zaten biliyordum. Ama bakanlığa geldikten sonra rastladığım zorluk bu kanımı doğruladı. Bunun için bir veya daha çok ili birleştirerek bir eğitim bölgesi yapmayı ve bölgenin eğitim işlerini doğrudan doğruya Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir eminin emrine vermeyi düşündük. Dipnot 16. Adı geçen eser. İlgili söylev ve demeçleri. Cilt 1. Sayfa 354. Marif Eminlikleri Örgütü 1926 yılında kurulmuş ve Türkiye 12 eğitim bölgesine ayrılarak her birinin başına bir emin atanmıştır. Öğretmen atanmaları da içinde olmak üzere Eğitim Bakanlığı'nın ve valilerin yetkilerinin bir kısmı eminlere verilmiştir. Ama hızla merkeziyetçiliğe doğru gelişen yeni idare anlayışı bu yerli eğitim otoriteleriyle daha ilk adımda çatışmıştır. Bir yıl sonra onlara verilen öğretmen atamak yetkisi geri alınmıştır. İdari ve mali yetkilerin hepsi de valilerin ve İçişleri Bakanlığı'nın elinde kalmakta devam ettiğinden eminler sadece eğitim müfettişleri durumuna düşmüşler ve ancak valilerin gölgesinde görev yapabilmişlerdir. Necati'nin ölümünden sonra 1332 yılında bu örgüt ortadan kaldırılmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın eğitim ve öğretime etkisi bununla da kalmamış, şu veya bu nedenle istenmeyen öğretmenler veya beğenilmeyen fikir ve sanat hareketleri bu bakanlığın polis yöntemleri ile baskı altında tutulmuştur. Bunun yalnız eğitim ve öğretim üzerinde değil, memleketteki kültür gelişmesi üzerinde de kötü etkileri olmuş, fikir ve yazı özgürlüğü ve insan hakları bu davranıştan zarar görmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Uzun yıllar İlköğretim Genel Müdürlüğü yapan İsmail Hakkı Tonguç, özellikle 1930'lardan sonra beliren bu baskının eğitim gelişmesinin duraklamasına ve kısırlaşmasına neden olduğunu düşünüyor. Ankara'da Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden bu yana Öğretmenler Derneği üyesi veya öğretmen olmak sıfatıyla ilkokul öğretmenleri her türlü hareketlere faal olarak katılmışlardır. Öğretmenlerin topluluk içindeki dinamik bir rol almasını hoş görmeyen, önce Öğretmenler Birliği'ni kapattırarak onların örgütlenmesini önlediler. Sonra da yer yer bazı öğretmenlerin şüpheli insanlar gibi gizli gizli takip edildikleri söylenmeye başlandı. Bunu duyan ve anlayan öğretmenler, pedagojik nitelikte bile olsa her türlü yenilik hareketlerinden el etek çekerek meydanı gündük menfaat peşinde koşanlara bıraktılar. Eğitim Bakanlığı bu yüzden büyük pedagojik meselelerde çevreden, yani gerçek alemde yaşayanlardan gelecek sağlam ve köklü fikirlerden yoksun kaldı. Dipnot 17. Tonguç İsmail Hakkı. Canlandırılacak köy. İstanbul 1947. Sayfa 405. 3. Mali güçlükler. 1869 tarihli genel eğitim tüzüğünden bu yana Türkiye'de eğitim giderleri şu üç kaynaktan elde edilmiştir. 1. Devlet bütçesi ve padişahın özel hazinesi. 2. Çeşitli vakıf gelirleri. 3. Vatandaştan eğitim için alınan vergiler, iyaneler ve çeşitli cezalardan elde edilen gelirler. Memlekette ilköğretim tamamen vatandaşın sorumluluğuna bırakılmış, bunun için gerekli giderler çeşitli adlar altında halktan toplanmıştır. Orta öğretimin giderleri bölünmüş, devlet giderlerin bir kısmını karşılamış, bir kısmında öğrenciden alınan ücretlerden elde edilmiştir. Üniversite, devlet bütçesinin dışında, örneğin öğrenci ücretlerinden, vakıflardan gelirlere sahip olmakla beraber onun para yükünü de genel devlet karşılamıştır. İlköğretimin giderlerinin vatandaşa bırakılması ilkesini ne daha önceki idareciler ne de Cumhuriyet devri değiştirmemiştir. Devlet bütçesi ve vakıflar ancak eldeki ilköğretim sisteminde büyük borçlanmalar meydana geldikçe veya öğretmenlerin maaşları verilemedikçe zaman zaman yardımlarda bulunmuşlardır. Büyük savaş başlayınca devlet ortaokulların ve öğretmen okullarının giderlerini kendi omuzlarından atmış ve bunları da halktan sağlamak esasını kanunlaştırmıştır. Evkaf Bakanlığı 1924'te kaldırılmış, evkafın okullarla her türlü ilişiği kesilmiştir. Böylece ilköğretim vakıf gelirlerinden yoksun kalmıştır. 1925 yılından başlayarak bir yandan Öğretmenler Birliği, bir yandan da John Dewey gibi uzmanlar vakıf gelirlerinin okullara bırakılması için başkanlığa öğütler vermiştir. Fakat vakıf gelirleri ile okullar arasında eskiden olduğu gibi doğrudan doğruya bir bağ kurulamamıştır. 1924 Anayasası ile ilköğretimi zorunlu kılan Türkiye Cumhuriyeti 1926 yılında öğretimden her türlü ücreti kaldırmıştır. Böylece öğretimin her derecesi her çocuk için parasız duruma gelmiş ama eğitim başka bir gelirden de yoksun kalmıştır. Öğrenciden alınan ücretlerin ve vakıf gelirlerinin eksilmesi bir yana bırakılırsa, Türkiye Cumhuriyeti eğitim giderlerini karşılamak için kendisinden önceki idarelerin koyduğu esaslarda bir değişiklik yapmamıştır. İlkokulların özel idare vergileriyle ve özel idare bütçelerinden idare edilmesi ilkesi 1948 yılına kadar süre gelmiştir.